Canım çok komple teorileri vardı. 80 sonrası Türk gençliğinin apolitikleştirildiği konusunda ben buna karşı çıkıyorum. Ya bir insan politikleşmek isterse her türlü politikleşir.
Ama 89 şeyini tabii unutmayalım şimdi.
Evet,
Özal
oraya geleceğim yani.
Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı 1988, 89, 91, 92 arasındaki işçi sınıfı hareketliliği, Zonguldak işçileri, maden işçileri başta olmak üzere ve aynı zamanda 89 öğrenci hareketi için 80 ve aynı zamanda keskin kurulmuş. Bunlar tesadüf değil. Yani 80 sonrasında eğer öyle bir apolitikleşme, evet, devlet tarafından bir şekilde 80'lerde 12 Eylül yenisinin getirdiği şey var. 9 artçı depremler tabii bunlar. Öğrenci hareketi. Hala bugünkü toplumsal hareketlerde siyasal partileri falan bakın sendikalara gidin. Genelde önde gelenleri 89 işte öğrenci işgalleri o hareketler içerisinde yer almış insanlardır. Bir. İki. Yine sendikalarda önde gelen insanlar, şeyleri kuranlar, işçi sendikalarında vesaire vesaire 89, 90, 91 sürecindeki işçi hareketliliği çok önemlidir. Aynen Thatcher zamanındaki madenci hareketleri İngiltere'de olduğu gibi. Onlar da yenilmiştir sonuçta. Sonuçta İngiltere'de de şey diyeceğiz mi yani? İşte İngiliz toplumu apolitik midir? Yani Türk toplumu ne kadar aynı anlamda söylersek İngiltere'de, Fransa'da, Almanya toplumu da o kadar apolitiktir yani. Sonuçta oralarda okuduğum için uzun yıllar Türkiye ile İngiltere arasında bir ayrım yapmam yani. O derecede apolitiklerdir, apolitikleşme vardır ama bu oradaki diğer mücadelelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda KESK, Türkiye'nin bugün en büyük örgütlerinden bir tanesi. Acayip eleştirebiliriz. Ben de üyesiyim. Ama tabii o bantta yasak olan memurların kurması ve kitleselleşmesi. Ve en önemli sektör öğretmenler. Türkiye Devrimci Hareketi'nin en büyük öznelerinden bir tanesidir. TÖS'lerden, TÖBDER'lerden, kurulan tiplerden, sendikal hareketlere, öğrenci ne kadar devrimci öğretmen hareketi. Her zaman. Tabii burada orta sınıf tartışması vesaire de girecek bu sınıf tartışmasının içerisine. O da benim çok sevdiğim bir başlıktır.
Yine onu
Ama
da
keskin
konuşalım o
kurulmuştur.
halde
Onun
hocam.
için 89-91 süreci. Bir, iki. Evet, tamam onlar da yeniliyor sonuçta ama bir şey olarak devam ediyorlar. Kurumsal şey olarak ki değerlidir. Ondan sonra güç kaybedecekler zamanla. Diğer rakipleri çıkacak. Devlet bunları bastıramadığı için kendisi kuracak ve onlar şimdi daha da büyük o üye sayısı olarak. Devlet böyle de cevap vermek zorunda kalacak en azından. Kendi sağcı sendikalarını kuracak mesela kamu sektöründe vesaire veya işçi hak işinde falan vesaire. Böyle cevaplar da verir devlet. Ama sonra da işte gezi mezi, evet apolitikleşme vardır bir yandan ama bir yandan da sarkaç böyle şey yapar. Gider gelir. Ben Türkiye'nin çok politik bir toplum olduğuna inanıyorum. Tam tersi. Türkiye kadar politik bir toplumu Avrupa'da bulamazsınız. Yani bu kadar seçim odaklı, seçimlere katılım, seçimlerdeki siyasal tartışma, her türlü tartışmayı TV programlarından gündelik patatese soğana varıncaya kadar kamplaşmış bir şekilde politikleşmiş bir halk. Yoktu. Biz Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri olarak çok memnunuz. Yani halkımız bence politik. Ve ciddi her alanda politik tartışma yapıyor. Kahvede de, statlarda da politikleşmiş yapıyor ve militan bir şekilde kendi tuttuğu partisini tutuyor falan. Ha, anlıyorum ben ne denildiğini. Tüketim toplumu, bir takım değerlerin erozyona uğraması, örgütsüz toplum vesaire vesaire. Ama bütün dünya böyle. Onun için zaten faşizm tartışması bugün yapmak çok ciddi alacağım. Türkiye onun için çok benzer. Osmanlı İmparatorluğu'nda 15, 16. 17. yüzyılda İngiltere, Fransa orada burada ne oluyorsa Osmanlı'da aynı şey oluyorsa bugün ülkemizde daha fazla çünkü daha ciddi bir kapitalizmin içerisindeyiz. Daha bütünleşmiş, entegre bir kapitalizmin içerisindeyiz. Vesaire vesaire.
Hocam az evvel 1 Mayıs 77 Kanlı Mayıs'ından bahsederken hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde uyusunlar diyoruz ya da ateistlik olurlar. Onu da es geçmeyelim. Hocam günümüze gelmek istiyorum.
Buyurun.
Benim en azından bir mottom var. Bugün anlamak için gerçekten tarihi iyi bilmek gerekiyor. Bugünü ve geleceği iyi yorumlayabilmek için. Hocam da orada bana bir eleştiri getirmişti Foucault. Hocam ha, tarihi araçsallaştırıyorsun diye. Hiç öyle görmüyorum ama bugünü ve geleceği anlamanın daha önemli olduğu kanaatindeyim ben. Tarih de bunun için güzel bir araç. Bugünkü sınıf hareketleri ve gidişat konusundaki yorumlarınızı alarak söyleşimizi bitirmek istiyorum. Gerçekten 2 saati de aşmışız hocam.
Evet,
Muhteşem bir söyleşiydi benim adıma. Ben
estağfurullah.
adına
İlk başta
kendimden
şeyi
memnunum.
söyleyeyim. Günümüzdeki toplumsal hareketler üzerine en son benim toplumsal hareketler iletişimden çıkan bir kırmızı derlemem vardır. Onun başında Gezi sonrası yaptığım bir ikinci ön söz vardır. 2008 ile 2013 arası toplumsal hareketleri ve Türkiye bağlamında ve genel uluslararası bağlamda değerlendirdiğim günümüzde dünyada toplumsal hareketler neşedir ve Türkiye nihayetinde Gezi sonrası nasıl ve ne şekilde buna eklemlendi diye bir ön söz yazmıştım. Gezi'den sonra böyle bir şey tartışmak gerekiyordu. Orada bunu özetliyorum. Ve en sonda geçen sene Aralık'ta galiba Birikim Dergisi'nde Büyük Çaresizliğimiz diye bir makale ve daha sonra Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın Katkı akademik bir dergisi var. Orada toplumsal hareketler 2008-2020 mi öyle bir şey. Son dönemi değerlendirdiğim şey. Orada şimdi çok kısa özetleyemeyeceğim için bütün bu son dönemi işçi hareketlerini ve toplumsal hareketleri dünyada. Hani merak eden varsa hani ne yazdım diye. Katkı dergisi online bir dergi, akademik dergi, e-dergi. Orada hemen bulabilirler Google'dan. Orada bir şekilde bu son dönemi özellikle 2015-2020 dönemini son 5 seneyi değerlendiriyorum. Evet, çok moral bozucu, karamsar bir çağdayız gibi 2015 sonrası özellikle bütün dünyada. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi 1999 Seattle'ından sonra ortaya çıkmış hareket 2010-2011 bandında dünyada büyük bir sosyal patlamaya yol açması. Özellikle Akdeniz Havzası'nda 2000'ler boyunca Brezilya'da ilk ortaya çıkan dünya sosyal forumları 2010'da işte İspanya'da, Yunanistan başta olmak üzere İtalya'da, Mısır'da Occupy hareketinde vesaire çok ciddi büyük sosyal patlamalara daha sonra Hollywood, Hong Kong'da vesaire Uzak Asya'da da sosyal forum süreci ve sosyal patlamalar süreci yaşandı ve bazı yerlerde hareketler yükseldi biliyorsunuz Corbyn'in yükselişi İngiltere'de Corbyn'in her şeyden önce işçi partisi içerisinde yükselişi daha sonra da İngiliz İşçi Partisi'nin Corbyn'le başka bir söylemle yükselişe geçmesi o zaman için çok ciddi umut vaat ediyordu ama en büyük bu umut Brezilya'dan Brezilya İşçi Partisi ve Yunanistan'da Syriza'ydı. Onların çok ciddi bir şekilde sisteme entegre etmeleri ve bütün bu sosyal patlamaları ve toplumsal hareketleri sistem içerisinde soğurmaları çok büyük tarihsel bir ihanettir. Çok yakın arkadaşlarım olmasına rağmen özellikle Yunanistan'da. Ben genelde bu kitaplarda görecekleri Rum cemaati çalıştığım için Yunanistan'da çok da farklı kişisel bağlarım olduğu için de o zamanlar çok heyecanlanmıştım. Ama o zaman da çok ciddi eleştiriyorduk tabii Syriza'nın bu şekilde gitmesi. Çipras'la birlikte biraz hani belliydi. Perşembenin gelişi çarşambadan ama yine de tabii insan umut etmeden olmuyor. Neyse 2015'te Syriza'nın tamamen havlu atması, Brezilya İşçi Partisi'nin çok önceden zaten şey olması veya Latin Amerika'daki birçok örneklerin Venezuela başta olmak üzere saçmalaması vesaire. Çok karamsar bir çağdayız. 2015'lerde yani Recep Tayyip Erdoğan sadece tek değil yani Macaristan'da, Rusya'da, Fransa'da,
Avusturya.
Fransa'da korkunç bir ülke Avusturya. Ondan sonra cima Almanya dehşet ben Almanya'ya hiç gitmek istemem mesela korkunç bir ülke yani hem üretim ilişkileri sosyal hayat gündelik hayattaki yani o ritim ve siyasal olarak o şeylik güçsüzlük ya orada da Delinke biliyorsunuz yükseliş halindeydi onlar da biraz şey oldular. Mesela çok karamsar bir dönemdeyiz bir backlash dediğimiz yani bu sarkaç böyle biraz neoliberalizm tabii çok ciddi yıkımları, çok ciddi mağduriyetler yaratıyor sınıfsal olarak. Gezi'deki patlamanın gerisinde de bunlar vardı. Ekolojik yıkımlar var. Neoliberalizmin çalışma hayatında getirdiği yıkımlar vesaire. Ondan sonra bizde ayrıca bir de toplumsal cinsiyet anlamında katmerli bir şey var. Yaşanan süreç var. Buna rağmen kadınların işte bugün İkizdere'de örneğin olan madenlerde orada burada örneklerini gördüğümüz çok fazla direniş oluyor. Fakat bu direnişler belli bir yere akmıyor. Bana sorarsanız şimdi doğrudan bir görüş olarak söyleyeceğim yani toplumsal hareketler ve siyasal muhalefet üzerine de çalışan bir insan olarak söyleyeceğim. Buradaki en büyük eksiklik çağımızın eksikliği kavramsal ve siyasal tartışma olmaması. Yani dünyada şu anda çok kötü karamsar bir dönemdeyiz. Faşizm tartışmaları falan yapılıyor. Neoliberalizm artık daha çıplak, daha yıkımlar yaratarak popülist liderleri böyle şakravanları Johnson gibi. İngiltere'deyken başbakan oldu ne yazık ki. Ondan sonra böyle tipleri bize maruz bırakıyor, mağdurları oluyoruz vesaire. Şimdi bunlara biz niye yaşıyoruz? Bunlar olurken direniş yok mu? Var. Yani ekolojik direnişler dünyanın her yerinde, fabrika işgalleri, toplumsal hareketler, yürüyüşler değil mi? Kadınlarımızın yaptığı gece yürüyüşleri bunları hatırlayın. ODTÜ'de daha geçtiğimiz senelerde o yaşanan direnişler yani o yolla ilgili vesaire çıkıyor yani. Orada burada her yerde direniş var yani o şey değil. Ha ama bunlar neden bir şey olmuyor. Çünkü bu sistemin çok net bir siyasal gündemi var. Ve çok net siyasal hegemonik projeleri var. Ve bunu çok fütursuzca dile getiriyor. Siz bunun karşısına alternatif başka bir siyasal projeyle, çünkü sizi kandırıyorlar. İşte ideolojik bakıyorsun, işte çok siyasal bakıyorsun, işte bu işler bitti, nedir o işte, ondan sonra bu tartışmalar 19. yüzyılda kaldı, 20. yüzyılda kaldı diye çok ciddi bir şekilde üzerimize geliyorlar. Bunun karşısına siyasal başka alternatif bir projeyle çıkmazsanız ve bu siyasal projeniz farklı eğilimleri, farklı sınıfları da hitap etmiyorsa ve bunları örgütlemiyorsa, bu sistemin karşısında istediğiniz kadar isyan edin. Sizin kafanızı kırarlar. Bu çok net. Bunun karşısına güçlü olabilmek için loncadaki hamallar gibi çıkacaksın. Kendi network'ün olacak, toplumsal, sivil toplum, demokratik kitle örgütlerin olacak. Bunlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olacak. Ekolojik hareket yapan feminist, toplumsal cinsiyet özgürlüğü için hareketli LGBT'lerle ittifak yapacak. Kürt özgürlük hareketini görecek. Doğa için hareket yapan hareketleri, yani o şeyler. Toplumsal hareketlerin devrimci kalkışmasında gördüğümüz zaman bütün bu ırmakların tek bir nehire aktığını görürüz. Kendi kimliklerini kaybetmeden. Gökkuşağı gibi kendi rengini kaybetmeden bir araya geldiklerini görüyoruz. 19. yüzyılda. 19. yüzyılda işte işçi hareketleri vardı. Duyuyor musunuz? Unstable dedi.
Duyuyoruz hocam, duyuyoruz.
19. yüzyıl işte mavi yakalı işçi hareketleri, sınıf söylemi vardı. Tamamen yalan. 19. yüzyıl işçi hareketleri, kadın sorunları, ekolojik felaket sorunları, çocuk çalışmasını, okuma yazma problemlerini, göçmen işçileri, bu bugün yaşadığımız birçok kimlik problemlerini temsil etmiştir, taşımıştır. Bunlar çok etkili olmuştur. Böyle 19. yüzyılda ekonomik çıkarları için mücadele eden sınıf hareketleri vardı. 20. yüzyılda kimlik hareketleri falan vardı. Bunlar tamamen olgusu olarak yanlış. Olgusu olarak çok yanlış. İşler Fransa'ya bakın, işler İngiltere'ye bakın. İngiltere'de işçi sınıfının ortaya çıkışı zaten dinsel hareketlerle ortaya çıkıyor. İlk devrimci hareketler, yani Christopher Lee falan okuduğumuz zaman. Yani onun için bu tür ayrımlar genelde yanlıştır. Bugün içinde olduğumuz kerte İngiliz devriminden Fransız devrimine, 1848'lerde Paris Komünü'nde, 1917 devriminde, 1968'de bu toplumsal hareketlerin aynı nehirde aktıkları zaman önemli olan bir başka akan nehir var. Bunlar sonuç itibariyle alternatif, karşı bir siyasal, kendi içerisinde ayrımları olabilir, siyasal programla çıkıyorlar. Bugünün dünyasında böyle bir şey yok.
Yani siyasal programlar kitleselleşemiyor, doğru mu anladım hocam?
Kitleselleşemedikleri gibi entelektüel olarak da bence bir siyasal tartışma sol dahil yapılmıyor şu anda. Yani eski ezberlerimizi, ya bu şey değil, yeni bir şey bulacağız da demiyorum bakın. Hani tamam, öyle bir sihirli formül bulacağız siyasi olarak, yeni bir şey söyleyeceğiz. Yeni lafını hiç sevmem zaten tarihçi olarak. Yani size çıkartırım cımbızlayıp her yerden bulduğunuz yeni diye söylediğiniz. Ufuk Hoca çok sever öyle yeni laflarını. Ben hiç yeni bir şey bulmayacağız. Yeni bir şey bulmayacağız. İkna edici, siyasal, alternatif bir projeyi geçmişteki deneyimlerimizden süzerek, damıtarak belki, imbikten geçirerek yeni bir siyasal tartışmanın içerisine girmemiz lazım. Oradan yeni çıkartmayacağız ama çünkü dünyayı yeniden keşfetmenin çok da büyük alemi yok. Gerçekten atalarımız tartışılacağını tartışmış, yani Aristo'nun dediği için. Dediğim gibi güneşin altında ben çok fazla söyleyince yeni bir şey olduğuna da çok inanmıyorum açıkçası.
Ama hocam hep aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar mı arıyoruz sanki? Yani kendi okulumdan gözlemlediğim bir şeyi söyleyeyim. Ben Marx ve Solcu, Marksizm ve Leninizm değil ama Marksizm biraz da. Ve Solcu'na sempati duyan bir insanım ya da bireyim. Ama yani hala broşür dağıtalım kafası var hocam. Hı.
Broşür yani dağıtmak önemlidir ama bir yerde inat ediyorsun. Karikatürleşmesi, siyasetin karikatürleşmesi, teorinin karikatürleşmesi dedim ya, indirgeme yaparız. Öyle bir indirgemeyle karşılaşırsın ki gerçekten karikatürdür yani, gülersin. Sen daha düzgün indirgemekten, yani kavramlara, teoriye, tartışmaya daha düzgün. O da siyasal mücadele de aslında bir şekilde o. Yani onu nasıl yapıp ettiğin o anlamda önemlidir. Demin dediklerimden de benim Marx'tan daha çok Lenin'i önemsediğimi bir şekilde açık etmiş oldu ama evet. Bizim
benim değinmek istediğim
söyle yapmış olduğumuz bir kitap var. Gelecek 1917 diye. Orada hani bir takım 1917 devrimine dair günümüzdeki tartışmalardan yola çıkarak hani 1917'ye bugünden gidiyoruz ve hani bir şekilde orada da çok ciddi tabii şeyler var, klişeler var 1917'ye ilişkin. Onun için o siyasal kerte ve siyasal tartışma da karikatürleştirmemek gerekiyor elbette ki. Eminim, evet, onun da karikatürleştirdiği şeyi çok net görüyoruz. Daha önceki dönemlerde de görüldüğü gibi, yani 70'lerde de herkes çok sofistike şey insanlar değillerdi yani. Ama kitlesel bir şeyler yapabiliyorlardı.
Şu anda sorun hocam. Kitleselleşemiyoruz yani. Çok klikleşme var.
Evet işte, evet. Klikleşme problem değil. Her zaman klikleşme var. Yani 19. yüzyıldaki örgütleri saysam, yani örgüt sayısı hiç bugünlerden azdı. 70'lere düşünsenize klikleşmeyi yani.
Son olarak hocam, Delin hocam sormuşlar. Ben Özgür Üniversite ile Ertuğrul hocamız vesilesiyle tanıştım. Devam edecek mi diye soruyorlar.
Özgür Üniversite yönetim kurulu üyesiyim ben zaten. Uzun yıllardır en önemsediğim yerlerden bir tanesi. Türkiye'nin çöl ikliminde, düşünsel çöl ikliminde bir vaha gibi geliyor bana. Çok ciddi insanları bir araya getiriyoruz. Ben arada ders veriyorum ama bütün derslerin örgütlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel seminerler yapıyoruz. Tabii ücretli çünkü oranını da veriyor ve oranın da işte aktivistleri, çalışanları vesaire ve onların şeyleri, maaşlarını bir şekilde oradan çıkartıyoruz ama çok cüzi yani diğer böyle seminer yapılan yerlerdeki şeyler gibi değil. Veremeyenden de almıyoruz genelde. Şey daha önce bir de açıkta yaptığım zaman, yani yerimizde yaptığımız, amfilerde yaptığımız, üniversitenin yerinde yaptığımız yerlerde gelen de isteyen girebiliyor zaten açık merkeze. Ama şey çok önemli, oradaki seminerler devam ediyor. Bu sene ben Marksizm semineri yapıyorum orada çeşitli başlıklarda. Bir de tarih nedir üzerine. İşte bu perşembe işte Oktay Hoca'yımız da, Oktay Özel'de devam edeceğiz. Orada da öyle bir şey devam ediyor. Onun için Özgür Üniversite önemli.
Ben de en kısa zamanda katılmayı düşünüyorum. Tarih nedir ve Marksizm derslerinize mutlaka katılmam. Bu arada Helin Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu akşam epey soru sordular. Bizi de zorladılar. Ben şahsen sorularını yorumlayıp hocama iletene kadar akla karayı seçtim yani. Epey uzun da soru sordular. Doğan Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İnşallah sıkıcı olmamıştır. Sonuçta 100 kişiyle başladık, 60'a düştük. 40 kişi
sıkılmıştır. Hocam şöyle bakalım. Hocam şöyle bakalım, kemik kitle hala bizde yani. Sabaha kadar konuşsa gider diye düşünüyorum ben.
Yok, çok güzel.
Hocam bölüm başkanımız Ferdan Hoca'nın size selam var. Bugün de katıldılar.
Aleyküm selam.
Özel olarak iletmemi istediler size.
Aşırı şanslısınız. Keşke benim de öyle bir bölüm başkanım olsa. Bölüm başkanı çok hocam seviyorum. Bu arada duymasın, çok iyi olur. Ama evet, tabii Ferdan'ı da isterdim bölüm başkanım olsun.
Ya Ferdan Hocam teşekkür ederiz de bir söyleşiye çıkartamıyoruz hocam kendisini. Belki siz hani tanıdık ve seni
seyirler ediyor. Tamam, kurumsal baskı bir şey yapılabilir. Sosyal medyadan bastırın diyeceğim ama kapattı sosyal medya hesaplarını.
Evet hocam ya, baskı oluşturamıyoruz. Çok ısrarcıyız ama neyse, umarım kendisi bir gün bizi ciddiye alacaktır demeyeceğim. Zaten ciddiye alıyor. Bugün katıldılar. Özel olarak selamlarını ilettiler. Yine Selçuk hocamız, doçent doktor Selçuk Dursun da bu akşam bizimleydi. Yine Rezan hocamız, doçent doktor Rezan Yunan bizimleydi. Teşekkür ediyorum katılımlar için.
Sizin ben de onlardan özür dileyim bu sohbet dilinin şeyinden, boltluğundan dolayı.
Ya hocam estağfurullah. Ben şahsım adına çok keyif aldım. Sizinle tanıştığıma da çok memnun oldum. Sizinle karşılıklı bu meseleleri konuşabilme şerefine nail olduğum için kendimi çok şanslı atlediyorum. Umarım başka etkinliklerde de bir arada olmayı çok isterim. İzin verirseniz bir kapanış konuşması yapmak istiyorum hocam.
Tabii
şimdi.
Tabii buyurun. Sağ olun.
Değerli katılımcılar, teşekkür ediyorum. Burada kalanlar dediğim gibi kemik kadro ve gerçekten bu konuya ilgi duyanlardır. 1 Mayıs gerçekten mücadelelerle dolu, tarihsel birikimi çok olan günlerden bir tanesi. Umarım ona layık bir söyleşi gerçekleştirmişizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Topluluğumuzun sosyal medya hesaplarından aktivitelerimizi, etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Bu arada Doğan Hocam sizden de izin isteyeyim. Biz biliyorsunuz YouTube kanalımızda yayınlıyoruz söyleşileri.
Tabii.
Bundan önce de sizden izinsiz böyle bir şey yapmak istemeyiz. Tekrarını da YouTube kanallarımızdan ve diğer söyleşilerimize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ederim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Topluluğu'nun interaktif tarih söyleşileri farklı konularla devam edecek. Görüşürüz Doğan Hocam. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.